Mısra-i Berceste. Bir günün sonunda arzu. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar. Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu isimli şiirini dinleyerek başladık programımıza. Modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu isimli şiiri sebebiyle kendisini eleştirenlere cevaben kaleme aldığı ve genel itibariyle poetikasını anlattığı Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı yazısından söz edeceğiz. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adıyla tanınan ve bir çeşit poetikası sayılan deneme tarzındaki bu yazısı dergahta 1921 yılında yayınlanmış.
Evet.
Sizce bu tartışmalar bugünkü gazetelerde de yapılabilir miydi?
Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar o günkü günlük gazetelerde bu şiir etrafında yaşanan tartışmalardan şikayetle, serzenişle başlar. Özellikle yazının giriş kısımlarında tartışmaların düzeysizliğinden yakınır Haşim. Bugünkü gazetelerde böyle bir tartışma yaşanır mı şeklindeki sorunuz ilginç. Şu açıdan ilginç. Bugünkü gazetelerde edebiyat, sanat, kültür bunları tartışabileceğiniz
bir platform mu yok?
Platform yok. Yani gazetelerin kültür sanat sayfası yok. 80'li yıllarda hatta 90'ların ortalarına kadar her gazetenin bir kültür sanat sayfası vardı günümüzde.
Hafta sonu çıkardığı ek olarak da.
Yani ek olayı da vardı. Fakat her gün bir sayfa edebiyat temelinde edebiyata ilişkin şiire, hikayeye, romana hatta resme, müziğe ilişkin haberler, tartışmalar, tanıtımlar, bunlar hakkında yazılmış yazılar, eleştiri yazıları, böyle çok renkli, canlı birer sayfası vardı her gazetenin. Fakat yavaş yavaş veya birer birer bütün gazeteler bu kültür sanat sayfalarını, edebiyat sayfalarını kaldırdılar. Onların yerine işte haber, reklam, ilan, böyle
magazin,
şeyler,
evet,
magazin böyle şeyler aldı. Bugün itibariyle bir tek kitap ekleri var. O da bazı gazetelerin. Normal şartlar altında bütün gazetelerin böyle bir sayfası varken bugün sıfır. Dolayısıyla böylesi bir tartışma günümüz gazetelerinde yapılamaz. Bu yazıya vesile olan tartışma bile bizim bazı açılardan aslında günümüz itibariyle gerilediğimizi gösteriyor. Olay şu, bir şiiriniz yayınlanıyor. 1921'de Dergah Dergisi Yahya Kemal gibi, Ahmet Haşim gibi, Yakup Kadri gibi ağır toplarla yayına başlıyor. Bir edebiyat dergisi. Bu dergi 15 günlük bir dergi. Yani ayda iki defa çıkan bir dergi. Bu derginin ilk sayısında Bir Günün Sonunda Arzu isimli şiirinizi yayınlatıyorsunuz. Mülahazalar 8. sayıda yaşanan tartışmalara verilen bir cevap şeklinde kaleme alınıyor. Yani 8. sayı olduğuna göre, her ayda da 2 sayı olduğuna göre 1, 2, 3, 4 ay. Yani 4 ay boyunca bu şiir etrafında günlük gazetelere varıncaya değin edebiyat dergilerinde yaşanan bir tartışma var. İşte bu şiir iyi bir şiir midir, kötü bir şiir midir den tutun da işte anlamlı, anlamsız, şiirde mana zaten bu yazının dergide yayınlanan ilk başlığı. Kitabına alırken ön söz olarak kitaba koyuyor Haşim. Çok küçük bazı düzenlemeler yapıyor ve adını değiştiriyor. Şiir hakkında bazı mülahazalara dönüştürüyor. Ama yazının orijinali dergide yayınlandığında yazının başlığı şiirde mana. Zaten mana etrafında bir tartışma kopuyor. Yanılmıyorsam mizah dergilerine kadar sıçrıyor tartışma. Oralarda bu şiirdeki bazı mısralar, özellikle göllerde bu dem bir kamış olsam mısrası etrafında kurbağalı karikatürler falan çiziliyor. Yani mizah dergilerine kadar taşan bir tartışma yaşanıyor. Yani siz şimdi şöyle düşünün, Haşim ve bu şiiri diyelim ki o günkü gazetelerden birinin birinci sayfasından bir haber olarak giriyor. Biz bugün kültür, sanat, edebiyat sayfasının bile yokluğundan söz ediyoruz. Ama o zamanlar bu gazetenin birinci sayfasına girebilecek bir haber değeri taşıyan bir olay. İşte bu tartışmalar karşısında da Haşim hem kendi şiir düşüncesini, görüşünü, anlayışını derli toplu bir şekilde ortaya koyan bir metin yazma ihtiyacı hissediyor. Hem de bu yaşanan tartışmalara bir çeşit cevap veriyor. Tabii ki sözlerine başlarken de günlük gazetelerin günlük gazetelere özgü seviyesi gibi bir takım yakınmalarla, serzenişlerle sözlerine başlıyor.
Merak edenlerin de okumasını tavsiye edelim.
Evet.
Değil mi? Evet, ne yazık ki değil mi? Bugünün ortamı bu tür tartışmaları elverişli bir edebiyat ortamı zeminini oluşturmuyor.
Sadece edebiyat dergilerinde edebiyat içi bir olay olarak böyle veya buna benzer bir tartışma yaşanabilir. O da oranın izler çevresiyle sınırlı bir muhitte cereyan eder. Ama geneli ilgilendiren bir yaklaşımla edebiyata ilişkin herhangi bir sorunun tartışılabileceğini zannetmiyorum.
Ahmet Haşim, şiir hakkında bazı mülahazaların temelini sizin de bahsettiğiniz gibi iki önemli kavram üzerine kurmuş. Mana ve vuzu.
Evet.
Anlam ve açıklık da diyebiliriz. Evet. Ahmet Haşim'in poetikasına göre vuzuhtan başlayalım isterseniz. Vuzuh ne demek? Vuzuhun önemi nedir Ahmet Haşim'e göre?
Haşim'e yöneltilen eleştirilerin temelinde vuzuh ama bundan önce de mana, yani anlam meselesi var. Yöneltilen eleştiri şu: biz bu şiirden bir şey anlamadık. Bu şiirin ne anlattığını anlayamıyoruz. O zaman bu şiir kötü bir şiirdir. Siz iyi bir şiir yazmamışsınız. Ve bunun etrafında şiir nasıl yazılmalıdır, nasıl olmalıdır anlamında bir tartışma başlıyor. Biz Haşim'in bu metnini okuduğumuzda vuzuh dediğimiz, yani açıklık, berraklık, aşikarlık, böyle netlik, somutluk ve bunun çerçevesinde somut anlam, berrak anlam, yani bütünüyle açık, anlaşılır anlam. Bunları tartışmaya açan bir metin Haşim'in poetikası. Biz Haşim'in poetikası diyoruz ama mesela parantez içinde sorunuzu cevaplamadan önce şunu da söylememiz lazım. Bizdeki ilk poetika metnidir bu. Ve bir poetika metni olsun diye de kaleme alınmamıştır. Zaten edebiyatta birçok iş böyle kendiliğinden olur. Siz böyle tasarlarsınız, planlarsınız, bir şey olmaz. Ama tasarısız, plansız bir iş yaparsınız.
Kendiliğinden gelişen,
evet, bir yani yazı. Evet, yani o böyle tam 12'den vurur. Haşim'in metni böyle bir metin. Yani bir şairin şiir şu şu şu şartlarla, ilkelerle, çerçevede yazılmalıdır anlamında poetikası dediğimiz olayı İlk defa bu denli, derli toplu bir şekilde ortaya koyan bir metindir. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Bunun da merkezinde mana ve vuzuh kelimeleri var. Siz işte ne dediniz? Açıklık ve anlam. Açıklık ve anlam dediniz. Haşim, vuzuh ne demektir? Kardeşim, siz bununla ne kastediyorsunuz sorusunu yöneltiyor.
Vuzuh olmalı mıdır, olmamalı mıdır sorusu da geliyor peşinden.
Peşinden o da geliyor. Ama ondan önce hadi diyelim ki şöyle demek istiyor Haşim. Bu sorunuzu cevaplamadan önce yani vuzuh nedir bunu net bir şekilde ortaya bir koyun bakalım. Siz vuzuhla ne kastediyorsunuz? Yani bir, her şiirde açık açık anlatılan bir fikir, bir düşünce olmalıdır. Bunu mu kastediyorsunuz? Veya her şiirde bir hikaye olmalıdır. Ha işte okuyucu hikaye şuradan başladı, şöyle gelişti, şu şekilde sonuçlandı anlamında bir sonuç mu çıkarmalıdır? Bunu mu kastediyorsunuz? Veya mazmun kelimesini kullanıyor metninde. Biz bunu kavram diye tercüme edebiliriz günümüz Türkçesine. Yani her şiirde belli kavramlar mı tartışılmalıdır? Siz vuzuhla neyi kastediyorsunuz? Veya açıklığın yani bir şiirin anlaşılırlığının ölçütü nedir? Ortalama bir kavrayış gözetelim. Herkesin kolay bir şekilde anladığı bir olay mıdır? Veya anlayıştan anlayışa fark vardır, bu mudur? Veya kimin anlayışıdır? Yani kimin anlayışını biz vuzuh yani açıklığın ölçütü olarak kabul edeceğiz? Bu soruyu yöneltiyor. Parantez içinde şöyle bir açıklama yapıyor. Ki Haşim mesela şiirde belirsizlik, kapalılık, muğlaklık yani anti vuzuh diyebileceğimiz bir çizgiyi savunuyor. Ve bunun argümanlarını da yazısında ortaya koyuyor. O ayrı bir şey. Niçin böyle düşünüyor insanlar veya bir şiir metnine niçin böyle yaklaşabiliyor, kendinde bu hakkı bulabiliyor anlamında bir soru sorar ve şu açıklamayı yapar. Örneğin siz hiç bir resmin, bir müzik eserinin şiirin eleştirildiği gibi eleştirildiğine şahit oldunuz mu anlamında konuşmalar yapar bu metninde ve der ki, siz hiç herhangi bir resmi izleyen kişilerin, şimdi izleyen diyorum ama işte bakmak, görmek yani resmi değerlendiren kişilerin yani bir diyelim galeride veya müzede işte resim bölümünü gezen normal vatandaşların, ressam işte şurada fırçayı yanlış tutmuş, şu renk yerine şu rengi kullanmalıydı. Veya işte sarı renk burada daha açık tonda olmalıydı, daha koyu tonda olmalıydı gibi konuşmalar yaptıklarını, o resme eleştiriler yönelttiklerine şahit oldunuz mu? Veya işte şu şarkının notaları şurada şöyle yanlış olmuş. Herkes doğal olarak ne diyecek? Ben bu işten anlamam diyecek veya bu işin erbabı değilim diyecek. Ama neden şiir söz konusu olduğunda herkes o işten çok iyi anlıyormuşçasına eleştiriler getirebiliyor veya konuşmaya başlıyor? Bunun basit bir cevabı var. Çünkü şiir malzemesini günlük konuşma dilinden alıyor. Konuşmayı bilen herkes, konuşabilen herkes, bir de üstüne okuma yazma bilen herkes sanki o sanat eserinin veya o sanatın uzmanıymışçasına konuşabileceğini, anlayabileceğini, yorumlayabileceğini düşünüyor. Oysa sanat olarak şiirin resimden, müzikten belli ilkeler çerçevesinde icra edilmek, yapılmak bağlamında hiçbir farkı yoktur diyor. Resim, müzik, heykel veya işte çeşitli sanat dalları geçsin aklımızdan, bunlar hakkında bir dakika ben bu işten anlarım anlamam diye temkinli duruyorsanız veya işte frene basıyorsanız, yani şiir söz konusu olduğunda nasıl böyle yani rahatça konuşabiliyorsunuz? Sebebi bu ama yanılıyorsunuz diyor burada. Çünkü şiirin de tıpkı diğer sanatlar gibi kendine özgü kuralları vardır, ilkeleri vardır. Onları anlamak için ona koşut bir donanıma sahip olmalısınız diyor. Bütün bu açıklamaları yaptıktan sonra da sözü vuzuh veya açıklık meselesine getiriyor. Orada da olayı net bir şekilde arkadaş şiirde vuzuh diye bir şart yoktur biçiminde koyuyor. Yani metinde bu açıklıkta cümleler yok ama metinde bu anlama gelebilecek birçok cümle var. Yani anlamın kapalılığını, belirsizliğini, hatta yer yer eksikliğini Haşim bir sorun olarak görmenin ötesinde şiirin böyle olması gerektiğini, şartlarından birisinin de anlamı belirsizliğe uğratmak olması gerektiğini savunuyor.
Sayın Hocam, bir şiir aramız var. Bir soluklanalım, sonra söyleşimize
tabii
devam
ki
edeceğiz.
Bülbül. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül? Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada.
Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Haşim'den söz ediyoruz. Değerli konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil,
evet,
fakat duyulmak için vücut bulmuş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın, mutasabıt bir lisandır diyor Ahmet Haşim,
evet,
Poetikasında. Bu cümleyle ne anlatmak istemiş bize
tabii,
Ahmet Haşim?
Metni okuduğumuzda biraz eski kelime var metinde. Fakat o kelimeleri anlamlarıyla biraz daha böyle ayrıntılı bir okumaya tabi tuttuğumuzda metni kolayca anlayabiliyoruz. Mesela mutavassıt bir lisandır şiir diyor Haşim. Bu kelimeyi ve mutavassıt lisan ifadesini şöyle anlamamız lazım. Bir karşılaştırma yapıyor. Söz, yani normal konuşma ve söz, bir de müzik. Bu ikisinin arasında kendine özgü yepyeni bir dildir şiir diyor. Ama müziğe daha yakındır. Hatta metnin içinde şiir sessiz bir şarkıdır gibi ifadeler de var. Haşim bir kere şiiri olabildiğince müzik çerçevesinde düşünüyor. Mesela Haşim'in şiirini okuyan herkes, tırnak içinde biraz da işten anlayan herkes, adamda kulak var cümlesini kurar. Ben bu Haşim çerçevesinde bu cümleyi birçok kişiden duydum. Kulakta kalan daha kolay kalır akılda, hafızada. Haşim'de de işte biz buna şiirde müzik veya ses unsuru diyoruz. Bunu böyle birinci sınıf profesyonel bir şekilde yapan bir yetenek var. Bu mutavassıt lisan ifadesinde de Haşim kelimeleri adeta müzik değerleriyle algılıyor. Kelimelere birer nota muamelesi yapıyor ve ses üzerinden bileşimler kurmayı önceliyor. Ses, sesi çağırıyor. Şimdi işte müzikten hiç anlamıyoruz. Onun için haddimizi bilerek konuşuyoruz. Oradaki akış nasıl bir şeydir bilmiyorum ama şiir üzerinden gittiğimizde K sesi, Ç sesi gibi böyle yakın seslerin birbirini çağrıştırdığını, mesela şu kelimede olan seslerin bir sonraki kelimede de olduğunu, bir sonraki kelimede de olduğunu, böylesine melodik bir akış kurgulandığını düşünelim. Mısra'nın böyle aktığını düşünelim. Haşim söz ile müzik arasında derken müzikten bu çerçevede yararlanıyor işte. Öncelik sesin kurgulanmasıdır diyor. Sesin kurgulanması esnasında eğer anlam kayba uğrarsa, zaafa uğrarsa bu da önemli değil. O müzikten alınan lezzet, zevk o anlamı telafi eder şeklinde cümleleri de var Haşim'in. Siz müziği önceleyerek bu şekilde bir kurgu yapacaksınız. Ama bu kurguyu müzik notalarıyla değil de sözle, yani kelimelerle yapıyorsunuz. Dolayısıyla şiir söz ile müzik arasında ama müziğe daha yakın, nevi şahsına münhasır diyelim, yepyeni bir dildir. Hı hı. Ve siz bu dilden anlayabilmek için de şair nasıl bu dili kurmak için belli bir donanıma sahipse, belli özellikleri kazanması gerekiyorsa, buna koşut okuyucunun da onu anlayabilmek için belli bir donanıma,
zekaya,
özelliklere tabii ki sahip olması gerekir. Dolayısıyla herkesin mesela şiirden anlaması da gerekmez. Böyle cümleleri de var o metinde, evet. Haşim'in.
Bir günün sonunda arzu isimli şiirinde de bazı kelimelerle değişikliğe gitmiş Ahmet Haşim. Evet. Musiki için mi acaba değişiklik yapmıştır,
yani
kelimeler
mümkündür.
Üzerinde
Fakat
oynamıştır.
Şairler genellikle mesela şiiri dergide yayınlanıncaya kadar tabii ki o şiir üzerinde defalarca çalışırlar, değişiklik yaparlar. Fakat genel teamül dergide yayınlandığı şekliyle kitabını almak şeklindedir. Fakat bazı şairler hayır der. Yani şiir kitaplaşmadan önce de üzerinde bazı değişiklikler yaparlar. Ve bu teknik bir çalışmadır özünde. Yani Haşim de yani müziği şiir poetikasında birinci sıraya yazdığına göre muhakkak bu açıdan yeni bir düzenleme yapmıştır.
Kelimelere verdiği değeri de gösteriyor aynı zamanda.
Ama şu sakıncası da var. Hani bunun avantajı olduğu gibi dezavantajı da vardır muhakkak. Siz şiiri bir dergide yayınlarsınız. Bu okuyucuyla buluşur. Okuyucu o metinle o çerçevede bir bağ kurar. Ama siz onu değiştirirseniz o bağ zedelenebilir.
Belki bu bile eleştiri konusu olmuştur.
Tabii ki. Bugün akademizm çok gelişti. Mesela birçok şairle ilgili tezler yapılıyor. O tezlerin önemli bir kısmı olmasa bile, yani muhakkak olmazsa olmaz anlamındaki bölümlerinden biri de şairlerin bu çerçevede yaptığı değişiklikler. Mesela işte dergide yayınlanırken şu mısra var, kitapta bu mısra yok, atmış veya şu kelimeyi şu kelimeyle değiştirmiş anlamında çalışmalar yapılıyor.
Evet, düz yazı ve şiir bağlantısını konuşalım mı Sayın Hocam?
Bu metindeki önemli karşılaştırmalardan bir tanesi de düz yazı ve şiir. Şöyle başlayabiliriz isterseniz. Gene mana, yani anlam ve açıklık üzerinden bir karşılaştırma
bu çerçevede konuşabiliriz.
Yapıyor. Biz de buradan başlayalım. Mesela siz diyor, normal bir okuyucu olarak bir düz yazı metnini önünüze koyuyorsunuz, okuyorsunuz ve anlıyorsunuz. İstiyorsunuz ki bir şiir metnini önünüze koyduğunuzda da aynı ölçüde okuyup anlayalım. Oysa ikisi farklı iki alan, birbiriyle hatta hiç ilişkisi olmayan iki farklı alan. Düz yazının kendine özgü kuralları vardır. Şiirin bir sanat olması dolayısıyla kendine özgü kuralları vardır. Düz yazıya özgü kurallar anlamında Haşim metninde diyor ki, yani düz yazı olabildiğince açık ve anlaşılır olmalıdır. Şimdi biz bu programı yaparken diyelim ki ben elimi masaya vurursam işte dinleyicileri rahatsız edecek bir ses çıkar. Şimdi ben bu cümleyi kurduğumda bu cümlenin çok somut, açık, seçik bir iletisi var. Düz yazının iletileri böyle olmalıdır. Okuyan kişi net bir şekilde Ali okula gitti anlamında bu şeyi almalıdır.
Anlamı,
iletiyi tabii
alır.
Ki almalıdır. Şiirse adeta bunun tam tersidir. Neredeyse bütünüyle zıttıdır. Şimdi kesinleme yaparak konuşmamak lazım. Neredeyse diyoruz veya adeta diyoruz. Bunun zıttıdır. Düz yazı diyor. Şu an motamot cümleyi hatırlayamayacağım ama varoluş gerekçesini akıldan, mantıktan alır. Açıklık, seçiklikten alır. Şiir ise akıl, idrak mıntıkalarının aşıldığı bir yerden alır. Kaynağı şiir oradan doğar. Yani sadece bizim duyumsayabildiğimiz, hissedebildiğimiz bir doğuş kaynağı vardır diyor. Bu da anlamı biraz belirsizliğe uğratıyor. Fakat teknik olarak şunu ekliyor hemen Haşim. Okuyan kişi kendince bir anlam yükleyebilmeli şiire. Bunun için de şiir böyle değişik anlamlara gelebilecek bir esneklik, belirsizlik, yani Haşim'in ifadesiyle muğlaklık taşımalıdır diyor. Siz okuyucuya anlayabileceği, yorumlayabileceği bir şey bırakmalısınız. A'dan Z'ye her şeyi açık seçik söylüyorsan zaten okuyucu, o da aynı şekilde onu alımlayacağı için, yani ona yorumlayabileceği, anlayabileceği, kavrayabileceği hiçbir şey bırakmıyorsun. Herkesin diyor kendine göre anladığı, kendine göre yorumladığı bir şiir en iyi şiirdir. Herkesin eşit bir şekilde, aynı şekilde anladığı bir şiir kötü bir şiirdir.
Aynı zamanda çevre faktörünü bile ortaya koyuyor
tabii
Ahmet
ki,
Haşim bu noktada.
Ölçtü bu.
Evet. Sayın Hocam, Ahmet Haşim'e dair daha konuşacak çok şey var. Poetikasına evet. Bir giriş yapabildik bu programda. Evet. Önümüzdeki hafta devam edelim istiyoruz bu programa. Devamını önümüzdeki hafta dinleyebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste programının sonuna geldik. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Ercan Feren ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Batan ayın kenarına satırlar. Bir vurulmuş ilahı andırıyor. Suda teskini zahmeden bu kamer. Nısf-ı leylin miyahı diyurunda yıkanır, dinlenir, durur ve güler. Eli bazen sükutu ürkütüyor ki miyah ellerinde habide. Ediyor bazı kuşları davet. Ah! O kuşlar ki şimdi bir hareket, suların ateşinde sallanıyor. Zühali bir cidalin asarı, gizli bir kavsı bir tenahiden, oklar indikçe aksi alemi dur, o muzi cüsse-i ilahiden, suya bir hünu ateşin akıyor. Mısra-i Berceste.